Ayrım 2.
Vezirler ve asesler işlerini bitirip gittikten sonra bile Efendimiz derinden duyulan sesiyle ağlar, bağırır, feryat eder ve beni ne hakla kendi sarayımda hapsedersiniz diye sorardı ki koca hükümdarın çocuk gibi yalvarmalarına yürek dayanmazdı. Elimden hiçbir şey gelmeden orada durup ağlamaya başladım. Yaşadıklarıma inanamıyor, uğursuzluk işaretleri taşıyan rüyalardan birini görmüş olmayı umuyordum. Ama ne yazık ki Kutlu Efendimizin çığlıkları pencereleri örülmüş oda kadar gerçekti. Efendimiz dünyanın dört bir bucağından toplanmış, yüzüne bakmaya kıyılmayacak kadar güzel Rus, Gürcü, Fransız, İngiliz, Çerkez, Arap, Rum, 300'den fazla kadını, sarayında binlerce kulu, cihanın en seçme atları, seyisleri, bostancıları, kıtalar fethetmiş orduları ve kendisine boyun eğmiş kralları varken, gül kurusu kaftanı ve cariyesiyle birlikte sarayın yüzlerce odasından birine çinil odaya hapsedilmişti. Birden üşüdüm, titreme tuttu. Saraya bir kuşun kanat çırpışının bile duyulacağı bir ölüm sessizliği çökmüştü. Bu sessizlikte sadece Efendimizin gittikçe zayıflayan hıçkırıkları ve inlemeleri duyuluyordu. Ortalıkta kimse kalmamış, herkes köşesine saklanmıştı. Has bahçedeki tavus kuşları bile durumun korkunçluğunu anlamış gibi birer kuytu köşeye sinmiş kıpırdamadan duruyorlardı. Sessizce bir gölge gibi süzülerek odama gittim. Orada yatağa yüzü koyun kapanıp Efendimin kaderine ve bu ihanet dolu dünyanın vefasızlığına ağladım. Ağlamayacak kadar gururlu ve başıdik olan ben, Osmanlı Sarayı'nın ünlü ve kalplere dehşet saçan Darüssade ağası Habeş Süleyman, çocukluğumdan beri ilk kez hıçkıra hıçkıra ağladım. Çaresiz, umarsız kalmıştım. Ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Artık efendimin kaderi tamamen değişmiş miydi? Ey benim efendim! Ey benim efendim! Sen şimdi neredesin? Samur kürklerin ısıttığı kutlu bedenin hangi soğuk duvara yaslanmış? Taş odalarda, nemli kuytularda ne arıyorsun ey cihanın padişahı? Kazılmamış mezarlara kimler gömdü seni ecelsiz? Kaderine hükmettiğin kullarının vefasızlığı soylu yüreğini kanatmadı mı? Gül kurusu kaftanından çekip götüren hoyrat eller mübarek vücudunu incitmedi mi? Senin baldırı çıplak bir çocukken bulup adam ettiğin, sonra da vezirlik verdiğin adam mı yaptı bu ihaneti sana? Hani Dalmatça'da ayakları donmuş halde gezerken kendisine bir çift papuç veren kadına, vezir olduktan sonra eski papuçları altınla doldurup gönderen merhametli vezir değil miydi o? Dünyalar güzeli, yüzüne bakmaya kıyılmaz mahbubun değil miydi? Neredesin ey padişahım benim, efendim, varlık sebebim, biricik kurtarıcım? Sellerin götürdüğü köprülerin yanına kurdurduğun ıslak otağında, fırtınalar ortasında savaşlar idare etmedin mi? Samur kürkünü giyip yüzüne allık sürerek huzurunda el pençe divan duran cihan devletlerinin elçilerini seyreden senin gözlerin değil miydi? Erkek akrabalarını bile cellada vermeyip gönül gözlerini açmakla yetinen sana bu kader reva mıydı? Sarayın sayısız odalarında bir uçtan bir uca üfleyen rüzgar kanımı donduruyordu. Bu ıslak soğuk taş odaları ısıtmaya çalışan mangallardaki kömürler bile örgündü. İstanbul kendini lolosa bırakmış, denizin serpintileri altında kalmıştı. Sarhoş balıklar vuruyordu kıyıya ve deniz binbir gemi artığını taşıyor, lodosçular ellerinde çuvallarla yarı bellerine kadar denizin içine girmiş, dalgaların getireceği ganimeti bekliyorlardı. Uğursuzluk alametlerinin görüldüğü bu acayip Ağustos ayında, bir yandan yakıcı sam yerleri eserek kavuruyor, öte yandan buz gibi kuzey yerleri insanın ciğerini söküyordu. Halkın bir bölümü sıcak sam yerini duyuyor, öteki bölümü ise zemheri soğuğunda inliyordu. İstanbullular sızı içindeydi, rutubet kemiklerine sızı salmıştı. Ölmek istiyordum. Cihan padişahı efendimin hazin sonunu, diri diri gömülüşünü gördükten sonra yaşamanın bir anlamı kalmamıştı artık. Dünyamın ışığı, hayat pınarım oydu. Başımın üstünden güneşi çekip almışlardı sanki. Soluduğum havayı çekmişlerdi. Ölmek istiyordum. Onun hizmetinde geçirdiğim yıllar bana yeterdi. Efendimizin varlığıyla şereflenmiştim. Bu aciz zenci köle, bu eksik mahluk, padişahın lütfuyla, onun keremiyle bir insan olmuştu. Hem de sıradan bir kul değil, imparatorluğun en yüksek mevkilerinde parlayan siyah bir yıldıza dönüşmüştü. Elbette ki bunda benim Afrikalı yeteneklerimin de payı vardı. Efendimin mülkünde bana öğretilen her şeyi, Latin, Arap, Fars, Yunan, İtalyan dillerini, fıkıh ve kelam bahislerini, Sa'di-i Şirazi'den Hafız'a, Hayyam'dan Celaleddin Rumi'ye, İmam Gazali'den İbni Haldun'a, Eflatun'dan körlerin değneği Omiro'ya kadar bütün ustaları, bu dünyanın yarattığı bütün bilgileri kıvır kıvır saçlı kafamın içine doldurmuştum. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatmetmiş, Peygamber Efendimiz'in kutlu hadislerini ezberlemiştim. Sesim o kadar güzeldi ki ezan-ı Muhammed'i okuduğum zaman bütün müminler Bilal-ı Habeşi Efendimiz'in mezarından kalkıp o güzel sadasıyla namaza çağırdığını sanarak gözyaşı dökerlerdi. Ne de olsa Peygamber Efendimiz'i bile o kadar etkilemiş olan Bilal-ı Habeşi Hazretleri atam sayılırdı. Aynı muhteşem toprağın insanlarıydık. Benim efendim bir engereğin gözünü kamaştıracak kadar parlak mücevherlerle süslü sorgucunu taktığı zaman doğan güneş utanır ve ona gıpta ederdi. Ölmek istiyordum. Bir yandan da ölemeyeceğim için kaderime lanet okuyordum. Her zaman yanımda taşıdığım kavanoz mermerler üstünde paramparça olduğu için ölmeye hakkım yoktu. Bu cihanı kaybettikten sonra öteki cihanı da kaybetmeye dayanamazdım. Herkes bilirdi ki bütün organları yerinde olmayan eksik adamlar Cenab-ı Hakk'ın cennetine giremezdi. Orada benim gibi bir hadıma yer yoktu. Bu yüzden bir çocuğun kesilmiş aletini kavanoza koyup boynuma asmıştım. Hep yanımda taşıyor, uyurken bile boynumdan çıkarmıyordum. İnsana ne zaman emri hak vaki olacağı belli değildi. Öbür dünyaya gittiğim zaman Afrika'dan gelirken kaybettiğim şey elimde olacaktı. Gerçi benimki değildi bu. Çığlık çığlığa bağırtılarak hadım edilen kara gözlü, kara derili bir erkek çocuğundu. Ama gene de bütün organlar eksiksiz tamamlanmış oluyordu. Tanrı'nın bana vermiş olduğunu da başkaları almıştı nasıl olsa. Bu yüzden fark etmezdi. Biz zenci hadımların kaderi birbirinin organını taşımaktı belki de. Şimdi büyümüş, koca adam olmuş o çocuk da başkasının organını taşıyordu ihtimal. Zaten öyle uzun zamandır boynumda asılıydı ki artık benim olmadığını bile unutmuştum. Ne yazık ki yoktu artık. Somaki mermerler üstünde parçalanıp dağılmıştı ve ben o telaşla küçük et parçasını bulamamıştım. Şimdi en acele tarafından hayaları orak biçimi kesilip çıkarılacak bir çocuk gerekiyordu bana. Onun aletini alıp mücevher kakmalı, kırılmaz bir kutu içinde saklayacaktım. Ancak ondan sonra ölebilirdim. Saraydaki derin sessizlikte orada bir iç çekmeler, hıçkırıklar, fısıldaşmalar duyar gibi oluyordum. Belki de Harem-i Hümayun ağlıyordu. Biliyordum. Kimse padişahın kapatıldığı odaya yaklaşmaya cesaret edemezdi. Hem padişah efendimizden korkarlardı hem de onu hapseden zalimlerden. Efendim merhametliydi ama bu herkesin ondan korkmasına engel değildi. Kendisinden önceki padişahlar gibi tahta çıkar çıkmaz hanedanın erkek üyelerini boğdurtmamıştı o. Merhametli yüreği böyle bir zulmü kaldırmayacak kadar yüceydi. Elini akraba kanına bulamadı. Bunun yerine nizam-ı alem için onların gönül gözlerini açmakla yetindi. Bir gün saltanatla kan bağı olan herkes bir araya toplandı ve birer birer gözlerine mil çekildi. Kundaktaki bebekler bile kızgın şişlerle kör edildi. Böylece dünya gözleri kapanırken gönül gözleri açılmış oldu. Efendimin merhameti sonsuzdu. Onun yüce kişiliği dışında kim akrabalarına böyle bir iyilik yapar ve gözlerini kızgın millerle dağlayarak canlarını bağışlayabilirdi ki? Ne var ki bu acımasız dünyada iyilik cezalandırılıyor? Uzun ömrümün bana öğrettiği gerçeklerden biri de bu. Kötülüğü yenmek, iyiliği yenmekten daha zor. Bu yüzden iyiler savunmasız oluyorlar, her türlü zararı görebiliyorlar. Efendimizin ağabeyi gibi imparatorluktaki her türlü mahluku korkudan tir tir titreten hükümdarlara hiçbir kötülük erişmiyor. Kimse böyle bir şeyi aklından bile geçiremiyor. Çünkü rahmetli padişahımız o kadar güçlü ve gözü pekti ki karşısında soluk alıp vermek bile mümkün değildi. Dünyaya gelmiş insanların en güçlüsü olarak bazen iki ağır pehlivanı kuşaklarından tutup havaya kaldırıveriyor, bazen palasıyla koskoca bir mertebi tek vuruşta ortasından ikiye bölüveriyordu. Bir hükümdarın bu kadar kuvvetli olduğu görülmüş şey değildi. Ve tabii bu gösterileri seyredenler onun gücünden kuvvetinden olduğu kadar hışmından da çekiniyor ve akla ziyan getirecek bir korkuya kapılıyorlardı. Hiç saklım gizim olmadan yazdığım bu satırlarda benim bile zaman zaman korkuya kapıldığımı itiraf etmem gerekiyor. Kendimi olgunlukla kabul edilecek bir ölüme hazırlamış olmama rağmen bazen elimde olmadan titremelere kapılıyor ve akıl dışı bir korkunun pençesinde kıvranıp duruyordum. Çünkü padişahımızın çevresinde gözle görülmez bir dehşet halisi vardı. İster istemez etkileniyordunuz. O günlerde korkup korkmadığımı soran Mevlevi dervişi ahretliğime korkmuyorum demiştim. Ama çevrendeki herkes korktuğu için benim de korkmam gerektiğini düşünüyorum. Sonunda da bu düşünce beni korkutmaya kadar varıyor. Aslında bu cevap zekice hazırlanmıştı ama hiç de gerçeği yansıtmıyordu. Düpedüz ödüm kopmaktaydı. Çünkü padişah efendimizin keyifsiz bir zamanında gözüne ilişmek, seferdeki ordularla ilgili tatsız bir haber aldığı anda yakınında olmak, gereksiz bulduğu bir soruyu sormak ya da onun soru sorulmasını istediği anda suskun kalmak, fazla bilgili ya da hepten cahil görünmek, huzurunda esnemek, gözünü rahatsız eden bir yüze ya da buruna sahip olmak, hemen kapının dibinde duran bostancılar tarafından ve daha kelime-i şehadet getirmeye fırsat bile bulamadan boğuluvermek demekti. Güzel güzel konuşup giderken bir anda neye uğradığını şaşırıp da eşhedü deyip sonunu getiremeyen ve tatlı canını teslim eden çok devlet büyüğü görmüştüm. Sıradan insanoğlunun başına gelebilecek birçok şey ecele götüren yolda bir işaret olabilirdi. Mesela bir gece önceyi ibadetle ya da kabahatle geçirmiş de uykusuz kalmışsanız, padişahın huzurunda aniden bastıran tatlı uykuya karşı direnmeniz ve gözlerinize yerleşen mahmur bakışı silmeniz gerekirdi. Üzerine Mekke'nin Hacerül Esved'e oturtulmuş gibi ağırlaşan göz kapaklarını sizi dört nala giden ölüm atına bindirir ve o geceyi Suskunlar Mahallesi'nde tamamlardınız. Ya da esnemek gibi önüne geçilemez bir durumu engellemek için saray ileri gelenlerinin başvurduğu usulleri öğrenmek ve mesela esneme duygusu kabardığı anda dilinizi damağınıza sıkıca bastırmak gibi hünerleri bilmeniz gerekirdi. Soylu Habeş kanını Osmanlı sarayının asaletiyle birleştirmiş olan ben bile böylesine korktuğuma göre siz varın zavallı ayak takımını ve sarayın aciz kullarını hesap edin. Ne var ki şimdi hapsedilen padişahımız abisi gibi zalim değil, adeta bir melekti. İmparator olmanın gereklerini yerine getiriyor, yerine göre kiminin boynunu vurdurup kiminin gözlerine mil çektiriyor, kiminin de dilini kopartıp atıyordu. Ama bütün bunlar gündelik sıradan işlemler olarak kalıp insanların yüreğine özel bir dehşet salmıyordu. Zaten bu dünyada adam öldürmeyen hükümdar mı olurdu? Şimdi de bu iyi niyetinin cezasını çekiyor ve zamanında canını bağışlayıp öldürtmediği insanlar tarafından kendi sarayına diri diri gömülmenin dayanılmaz acısını yaşıyordu. Ancak saray adamları kendiliklerinden böyle bir işe kalkışmaya cesaret edemezlerdi. Bunları mutlaka bir yüreklendiren vardı. Bu kişinin kim olduğunu öğrenmeye ve Kutlu Efendi'mi kurtarmak için yapabilecek bir şey olup olmadığını araştırmaya karar verdim. Bu karar yüreğimdeki acıyı biraz hafifletti. Ne de olsa güneşi parlak Afrika kıyılarının övüncü Kutlu Efendimiz Bilal-ı Habeşi'nin mucizevi torunu Habeş Ağa işe el koyuyordu. Daireme geçip Safiye'yi çağırttım. Safiye 15 yaşında, Kafkasya'nın sert rüzgarlarından koparılıp alınmış ve saraya getirilmiş yay gibi bir Çerkez kızıydı. Simsiyah uzun saçları ve dağ başlarındaki gölleri andıran yeşil gözleriyle belki haremin en güzel kızlarından biri değildi. Ama yine de gençliği, tazeliği, çabuk çabuk telaşlı konuşmasıyla kendini gösterirdi. Haremdeki birçok kız gibi önceleri çok ağlamış, sonra padişah efendimizin yatağını ziyaret edeceği geceyi beklemiş ama onun hiç dikkatini çekmediği için bu onura erememiş, bunun üzerine mutfağa odun taşıyan iri yarı bir Türk'le işi pişirmişti. Benim bu ilişkiyi duymam üzerine de delirtici korkulara kapılmış ve gelmesi mutlak olan acılı ölümünü beklemeye koyulmuştu. Tam bu sırada Safiye'yi odama çağırtıp bu suçu işleyenlere uygulanacak işkenceleri ve saray burnundan bir çuval içinde denize atılmakta sonuçlanacak olan kaderini kendisine ayrıntılarıyla anlatmış, kızın aklını iyice başından almıştım. Bir ara ayaklarıma kapanarak canını bağışlamam için yalvarmaya başlamıştı. İşte o andan sonra hayatındaki tek efendisi ben olmuştum. Emirlerime koşulsuz uyar, sarayda ve haremde ne olup bittiğini haber verir, gözlerini kulaklarını açarak dolaştığı saray koridorlarının her türlü mahrem bilgisini bana taşırdı. Bir daha görüşmeyeceklerinden ve bir fısıltı çıkmayacağından emin olmak için o genç irisi ayı gibi türkü boğduruverdim. Osmanlı sarayında bir Türk'ün hesabını kim sorardı ki? Sarayın ileri gelenleri, vezirleri ve üst görevlileri ya Sırp, ya Hırvat, ya Rum, ya Macar, ya Çerkez, ya İtalyan ya da benim gibi Afrikalılardı. Bir Türk'ün imparatorlukta büyük görevlere getirilmesi şaşkınlık uyandıracak bir gelişme olurdu. Osmanlı Sarayı'nın gelmiş geçmiş en büyük veziri 18 yaşına kadar Ortodoks Kilisesi'nde ilahi söylemiş olan Sırp Baya Sokoloviç'ti. Bir delikanlıyken getirildiği İstanbul'da yükselmesini bilmiş, yıllarca imparatorluğu elinde tutmuş 3 büyük padişaha sadrazamlık yapmıştı. Safiye o geceden başlamak üzere benim kadınım oldu. Sadık bir kölem sıfatıyla dünyanın en inanılmaz zevklerini sunmaya başladı. Benim durumumda birisinin nasıl olup da bu işi becerebildiğini sormayın. Ayrıntılara girmekten ar ederim. Ama şunu da eklemeliyim ki dünyanın bütün tecrübeli hadımlarının da bildiği gibi bu durumun da çok ilginç ve alışılmadık çözümleri vardır. Ve bir kez hadım sevgili edilmiş olan kadınların bir daha hiçbir erkeğe dönüp bakmadıkları da gayet iyi bilinmektedir. Böylece şimdi 17'sini süren Çerkez kızı Safiye'nin Zenci Efendisi'ne koşulsuz ölümüne bağlılığı anlatılmış oluyor. Odaya giren Safiye'ye durumu özetledim ve bu konudaki bütün bilgileri toplamasını istedim. Padişahı kim nasıl tuzağa düşürmüş ve kendi sarayında tutuklanması gibi inanılmaz bir suç nasıl gerçekleşmiştir? Kim yüreklendirmişti bunları? Bilgiler elime geçince rahat bir nefes alacak ve her zaman olduğu gibi dünyanın en akıllı planlarından birini yaparak sessizce uygulayacaktım. Belki de ömrümün en büyük fırsatı geçiyordu elime. Bir annenin yüreği. Hıçkırıklar içinde sarsılan Harem-i Humayun'a doğru yürüdüm. Sarayın kalbine girme imtiyazı tanınmış tek erkeğimsi varlık olarak bu odalar, salonlar, hamamlar bölümü benim egemenlik alanımdı. Çocuk yaştayken getirildiği karanlık koridorları ömür boyu terk etmeyen, günlerini nakış işleyerek, konuşarak Rusya, Fransa, Ceneviz, Viyana, Venedik gibi küffar diyarında geçmiş çocukluk günlerinin silinmeye yüz tutmuş bulanık anılarıyla geçiren mutsuz kadınlar cennetiydi burası. bütün emelleri bir gün padişah efendimizin gözüne çarpıp dairesine davet edilmek olan, kırılgan yürekleriyle padişah yatağına gireceği günü bekleyen kadınların bazıları, bütün bir ömrü bu beklentiyle geçiriyor ve Ulu Hakan'ı sadece uzaktan görme şansıyla yetinmek zorunda kalıyorlardı. Hatta efendimizin atalarından birisi gibi kadınlardan nefret eden ve bu karşı konulamaz ilahi kararın etkisiyle İstanbul şehrinde kadınların sokağa çıkmasını yasaklayan padişahlar da görülmüştü. Kadın görmeye dayanamayan bu padişahın hüküm sürdüğü 30 yıl boyunca önceleri yasağa uymayıp sokağa çıkan birkaç kadın idam edilmiş, sonra da idamların dişi yüreklere sağdığı dehşetle bir tek kadın bile sokakta görülmemiş, evlerde, kafes arkalarında geçirmişlerdi yaşamlarını. Bu tazeler bol bol yıkanmış, beyaz tenleri kendir lifleriyle pespembe kesilene kadar ovalanmış, Mısırlı ustaların elinden çıkmış udları çalmayı öğrenmiş ve seslerini udun yanık tınısına uydurarak iniltili şarkılar söylemeye başlamışlardı. Padişah hazretleri sarayında bile kadın görmeye katlanamadığı için topukları zilli pabuçlar yaptırmıştı. Yürüdüğü zaman ziller sarayın mermer koridorlarının loşluğunda çınlıyor, bu sesi duyan kadın kişi korku içinde kendisini en yakın odaya, o da olmazsa bir sütunun arkasına atıyordu. Böylece Cihan Padişahı Efendimiz muradına erdi ve uzun ömrünü kadın görmeden tamamlama mutluluğuna kavuştu. Bir gün münadiler minarelere çıkıp padişahın hakkın rahmetine kavuştuğunu duyurarak yeni padişahı selamlamak için "Padişahım çok yaşa" diye bağırdıklarında İstanbul'un nazenin hanımları ne yapacaklarını şaşırdılar. Öyle uzun bir zamandır sokağa çıkmamışlardı ki nasıl yürüneceğini, sokakta ne yapılacağını unutmuştu zavallıcıklar. İlk çıkanların Arnavut taşı döşeli sokaklarda yankılanan ürkek ayak sesleri kadim şehrin yüreğini titretmiş ve bu tıkırtılar kadınsız yaşama konulan kışkırtıcı bir nokta olarak algılanmıştı. Yine de bu yasak, tütün ve içki yasağı döneminin hışmı yanında gül şurubu kadar latif ve zararsız kalıyordu. Padişah Efendimizin büyük biraderlerinin saltanatı zamanında İstanbul'da çıkan feci bir yangın bu kanlı dönemin başlangıcı olmuştu. Mübarek Cuma günü bir imarethaneden başlayan yangın bütün şehri bir anda sarmıştı ve o andan itibaren Poyraz'ın etkisiyle dalga dalga yayılarak kızıl alevlerin gökyüzüne yükseldiği bir cehennem kapısı açılmıştı. Şehrin beşte birini yakan ve sarayları, imaretleri, konakları, yalıları kül eden yangından sonra orada burada toplanan halk İstanbul kavminin Lut kavmi gibi cezalandırılacağını konuşmaya başlamıştı. Bu konuşmalara sinirlenen Padişah Efendimiz tütünü ve içkiyi yasak ettiğini duyurdu. Yasağa uymayanların cezası idamdı. İstanbul'daki bütün meyhaneler bir gün içinde kapatıldı, yıkıldı, bekar odalarına çevrildi. Efendimiz bundan sonra da halkın bir araya gelmesini, toplanmasını, yatsı namazından sonra fenersiz sokağa çıkmasını yasakladı. Geceleri bostancıbaşı ve cellatlar şehri dolaşır ve fenersiz gördükleri adamı hemen öldürüp ibret-i alem için kestikleri başını kolunun altına koyar ve duvara dikerlerdi ki ertesi sabah namaza kalkan halk padişahın şiddetini görsün de ders alsın. Bu kelleyi koltuğa almış cesetler çürüyene kadar dururdu orada. Yatsıdan sonra fenerlerini yakmış dolaşanlar dahi cellatların zulmünden kurtulamaz ve ırz ehli namuslu Müslümanın bu saatte sokaklarda işi ne diyerek onlar da katledilirdi. Teravih namazından dönenler bile kellesini bu kaderden kurtaramazdı. Tütün içen birini bulup da öldürmek öyle zevkli bir oyun haline geldi ki bostancılar gizlice evlerin damlarına çıkar, bacaları koklarlar, içeride tütün ya da içki içilip içilmediğini anlamaya çalışırlardı. Koku geldiğinden kuşkulandıkları evleri basar, evin erkeğini kapının önünde hemen idam ederlerdi. Evde bekarlar kalıyorsa topunun kellesini koltuklarının altına verirlerdi. Koltuk altına konulan kesik kafaların ağzına birer tütün çubuğu sokuluyor, öyle teşhir ediliyorlardı. Öyle bir devirdi ki İstanbullu korkudan beti benzi solmuş halde kendini evine attı mı rahat bir nefes alır, mecbur kalmadıkça bir daha da sokağa çıkmamaya çalışırdı. Bir padişahın elbette kullarını öldürmeye hakkı vardı. Onların canının, malının, ırzının, inançlarının, düşüncelerinin, rüyalarının sahibiydi ve hikmetinden sual olunmaz, her şeyi bizden iyi takdir ederdi. Kendileri genç yaşta aniden vefat edince şimdiki padişahımıza taht yolu görünmüştü. Padişahın mübarek naaşı toprağa verilmek üzere İstanbul sokaklarından geçirilirken en sevdiği 3 kır atının ters eğerlenerek tabutunun önünde yürüdüğünü gören halk her şeye rağmen gözyaşlarını tutamamıştı. Harem-i Humayun'da korkuya kapılan cariyelerin ağlamaları sürüyordu. Padişahın kaderinden çok içine düştükleri dehşet duygusundan ağladıklarını biliyordum. Yürekleri dağlanıyordu. Ne olacaktı şimdi? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi nasıl adi bir cariye gibi hapsedilirdi? Bunu bir türlü akılları almıyordu. Cariyeler padişah efendimizin gözüne çarpar da onun yatağında geçirdikleri 3-5 saat sonunda bir erkek çocukla meyvelenirlerse tarihleri değişiyordu. Ama şehzadelerden doğan erkek çocuklar bazen de bu kızların son oluveriyordu. Çünkü yeni padişah tahta çıkıp öbür şehzadeleri boğdurduğu zaman onların cariyeleriyle birlikte çocukları da öldürülüyordu. Bir gün bakıveriyordunuz ki 5 tane küçücük tapu çıkmış saraydan. Anneleri olan cariyelerin kaçınılmaz kaderi ise birer çuvala konulup saray burun akıntılarına bırakılıvermekti. Bu kadersizler dipteki soğuk akıntılara kapılırken neler düşünürlerdi acaba? Bunu çok merak ederdim. Belki de son kez çocukluk günlerine dönerek bir kilisenin günlük kokulu loşluğuna kapılır ya da Kafkas dağlarının sert rüzgarlarını duyarlardı yüzlerinde. Efendimizin annelerinin ikamet ettiği dairenin önüne geldim ve bir süre bekledikten sonra ana sultanın, büyük validenin huzuruna girdim. İnsanın içine işleyen soğuktan korunmak için samur kürklere bürünmüştü. Mübarek yüzünden ne düşündüğünü anlamak mümkün olmuyordu. Kimilerinin üşüyüp kimilerinin yandığı bu garip Ağustos ayında valide sultan üşüyenlerden de demek ki. İmparatorluğun en güçlü adamı önünde saygıyla eğildim. İnsanın yüreğini oyan delici bakışlarını yüzüme dikmişti. Küçük gözlerini kırpmadan bana bakıyordu ve ben bu bakışlar karşısında tuhaf oluyor, her zaman üzerine titrediğim iç dinginliğimi ve yüzümdeki mağrur ifadeyi koruyamıyordum. Büyük valide beni perişan ediyordu ve bu konuda yalnız değildim. Onun herkes üzerinde inanılmaz bir etkisi vardı. Katlanamadığı tek şey büyük gücünü ve iktidarını bir başka kadınla paylaşmak zorunda kalmasıydı. Hayatı boyunca buna karşı mücadele etmiş, bu nedenle büyük oğlunu kadınlardan özenle korumuş, onun bir gözde edinerek etkisi altında kalması ve anasına karşı çıkması tehlikesini böylece önlemişti. Kocasının, oğullarının ve dolayısıyla imparatorluğun hayatında kendisinden başka güçlü kadın bulunması onu çıldırtabilirdi. Nedimeleri sultanın anasına mangala sürülmüş cezvelerle kahve yapıyorlardı. Halkın yeni tanıdığı kahve İstanbul'da yasaktı ama ana sultan için böyle bir yasak olamazdı. Bir gün kahve taşıdığı söylenen bir gemi limandan içeri giriverince herkes ne yapacağını şaşırmış, dükkanlara gelen bu kahverengi acı şeyi korka korka tatmış ama bir süre sonra da bu sıvının çekiciliğine karşı koyamayarak kahve tiryakisi kesilmişti. İş o kadar ileri gitmişti ki İstanbul'un sağında solunda sadece kahve içilen yerler açılmaya başlanmıştı. Herkesin azılı bir kahve tiryakisi kesildiğini gören padişah da bu maddenin keyif verici ve yasaklanması gereken içkiler arasına sokulup sokulmamasında kararsız kalmış ve bu konuyu Şeyhülislam Efendi'ye havale edip kurtulmuştu. Şeyhülislam Efendi'nin kahve sevdiği söyleniyordu ama bakalım bu yeni madde İslam dinine uygun muydu, değil miydi? Şeyhülislam uzun süre düşündü. Gün yüzü görmemiş ciltler açtı. Peygamberin hadislerini Sahih-i Buhari'yi karıştırdı, istihare namazları kıldı. Bu arada bütün İstanbul nefesini tutmuş bekliyordu. Derken Şeyhülislam kararını açıkladı. Mahvoluncaya kadar kavrulup kömür haline getirilen bu acı nesnenin içilmesi dinen caiz değildi. Karar duyulur duyulmaz limandaki kahve taşıyan gemilerin yükleri denize döküldü. Kahvehaneler kapatıldı ve tiryakiler büyük bir üzüntüye kapılarak yeni tanıdıkları ama kolay kolay bırakamayacakları bu nesnenin gizlice içilmesi için 1001 dolap çevirerek dahiyane buluşlara imza attılar. Büyük valide kahvesinden bir yudum aldıktan sonra pencereden dışarı baktı ve beni yeterince beklettiğine karar vermiş olacak ki insanın yüreğini delip geçen bakışlarının el pençe divan bekleyen aciz kulunun üzerinde oyalanmasına izin verme tenezzülünde bulundum. Yutkundum. Devletlum diyebildim. Padişah hazretlerine reva görülen feci muamele kor olup yüreğimizi dağlamıştır.